Ayrım 7. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması, sayfa 68. Profesör Haberal: Hayır, şimdi şunu belirteyim ben. Bu toplantıyı Yüksek Öğretim Kurulu'nun düzenlediğini biliyorum. Ona göre bize bilgi verildi. Dolayısıyla bize söylenen şey işte, üniversite öğretim üyeleri ve rektörler o gün işte Anıtkabir'e gideceğiz ve Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacağız. Şimdi o gün benim ameliyatım da vardı. Böbrek nakli ameliyatı yapacaktım. Dolayısıyla ben sadece Aslanlıyol'a gittim, çelengi koyduk, ondan sonra hemen geldim, ameliyata girdim. Ondan sonra bir sürü olaylar olmuş. Bunların hiçbir tanesinden ilgim yok ve herhangi bir faaliyetim de olmadı. Çünkü bana verilen bilgi doğrudan doğruya sanki bu olayı Yüksek Öğretim Kurulu düzenlemiş ve oraya bir yürüyüş, yani normal, bir bakıma gayet tabii anayasal, hukuksal hakkımız olan bir yürüyüşe gittim ve geldim. Ben ameliyata girdim. Onun dışında herhangi bir konuyla ilgim olmadı Sayın Savcı. Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Bu gösteri yürüyüşünün özellikle o tarihte yapılmasının özel bir önemi var mıydı? Profesör Haberal: Hangisinin efendim? Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Bu yürüyüşün, gösterinin 25 Ekim tarihinde yapılmasının özel bir nedeni var mıydı? Profesör Haberal: Hayır efendim, hiçbir haberim yok. Yani. Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Size ne şekilde açıkladılar? Profesör Haberal: Efendim? Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Size ne şekilde açıkladılar? Profesör Haberal: Hayır, açıkladı diye bir şey yok. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan şu tarihte Anıtkabir'e bir yürüyüş yapılacaktır, bir çelenk koyacağız dendi. Ben bu kadar biliyorum. Onun dışında bir özel veya herhangi bir şey, bundan hiçbir haberim yok, hiç bilgim de yok. Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Her sene bu şekilde. Profesör Haberal: Ben söylüyorum, ben gittim, ondan sonra geldim, ameliyata girdim. Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Her sene bu şekilde yürüyüş olur mu? Profesör Haberal: Ve orada ordu göreve falan hiç böyle bir şey zaten görmedim. Çünkü hemen geldim ve arabama bindim, hemen gittim, ameliyata girdim. Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Her sene bu şekilde rektörler toplanarak böyle bir yürüyüş olur mu? Böyle bir teamül var mıdır? Profesör Haberal: Hayır, öyle bir teamül yoktur. Ama zaman zaman şunu söyleyeyim, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ülkemizin geleceği ile ilgili herhangi bir şey söz konusu olursa, o zaman gayet tabii üniversiteler kendilerine düşen görevi yapmak durumundadır. Şöyle ki, üniversiteler sadece bilim üreten kurumlar değildir. Eğer öyle olursa ülkelerin gelişmesi gerçekten çok zor olur. Üniversiteler ülkelerin geleceğidir. Ülkenin hem bilimine hizmet edecek, hem de o ülkenin ulusal ve uluslararası düzeydeki problemlerine çözüm arayacak. Çok enteresandır. Beni buraya getirtmeden aşağı yukarı bir ay önce bir üst düzey yöneticisi bana geldi, dedi ki: Ya Mehmet Bey, ne olur üniversiteler olarak bize biraz yardımcı olun da hiç olmazsa problemleri çözelim. Dolayısıyla üniversiteler bir taraftan problemlerin çözümüne ülkeyi yönetenlere katkı sağlayacak. Şimdi şöyle bir şey var toplumumuzda. Üniversiteler toplumdan kopuk deniyor. Üniversiteler toplum ile kaynaşmıyor deniyor. Şimdi üniversiteler eğer öyle zannedilirse, bir takım anayasal haklar gündeme getirildiği zaman eğer bu yanlış yorumlanır, yanlış değerlendirilir ise, o zaman üniversiteler nasıl toplumun içine girecektir, nasıl toplum ile kaynaşacaktır? Dolayısıyla bu bir aslında demokratik haktır. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum, bir zamanlar slogan olarak konuşuldu: Konuşan Türkiye. Şimdi eğer Türkiye konuşan Türkiye olmayacak ise, o zaman toplumumuzun demokrasinin doğrusu nasıl tarif edileceğini ben düşünüyorum. Demokratik bir ülkede normal, anayasal hakları olan her vatandaşın sadece üniversite öğretim üyelerinin değil, ülke yararına kullanması görevdir. Bu yapılmıyor ise görevsizliktir diye düşünüyorum. Nayip Hakim Hüsnü Çalmuk: Başkan Bey, biraz ara verebilir miyiz? Duruşmaya kısa bir ara verildi. Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. Bu arada tutuklu sanıklardan Durmuş Ali Özoğlu'nun geldiği, tutuklu sanık Mehmet Koral'ın rahatsızlığı sebebiyle salondan ayrıldığı, bir kısım sanıkların müdafileri Avukat Bülent Vural ve Avukat Mehmet Aydın ile müdahil Avukat Namık Kemal Hatipoğlu'nun da geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı. Sanık Mehmet Haberal video konferans yoluyla tekrardan huzura alındı. Sanık Mehmet Haberal müdafi avukat Helvacı söz istedi, verildi. Sayın Başkanım, bir beyanda bulunabilir miyim müvekkilimin çapraz sorgusuna devam etmeden önce? Sayın Başkanım, şu anda müvekkilimizin çapraz sorgusu sırasında ilk olarak sabah saatlerinde gerçekleşti bu olay. Bu raporu takdim edeceğiz Sayın Naip Hakim Hüsnü Çalmuk'a. Duruşma sırasında monitör takibinde bir kez 6-7 vurudan oluşan multilokal ventriküler taşikardi ve sık olarak 160 dakika hızında supraventriküler taşikardi atakları gözlenmiştir. Ayrıca tansiyonu yükselmiştir. Müvekkilimiz ancak tüm bu olumsuz sağlık koşullarına rağmen ifadesini tamamlamak istemektedir ve hepimizin de dileği en ufak bir tereddüt dahi olmasın. Kuvvetli suç şüphesi zaten söz konusu değil. Bunu bir an önce biz bu isnatlardan arınmak istiyoruz. Ancak sabahki konuşmamızda belirttiğim üzere yazılı ifadesinde birebir cevapları olan soruları lütfen Sayın İddia Makamı tekrar tekrar soru olarak yöneltmesin. Müvekkilimizin sağlık durumu göz önünde bulundurularak buna Sayın Mahkememizin de hassasiyet göstermesini talep ediyorum. Nitekim bugün İddia Makamı'nın sorduğu soruların hepsi yazılı ifadesinde var efendim. Mahkeme Başkanı: Avukat hanım, avukat hanım, bir dakika. Avukat hanım, yazılı savunma elimizde. Siz de biliyorsunuz yazılı savunmayı. Avukat Ali Bacı: Evet efendim. Mahkeme Başkanı: Yazılı savunmaya verilen cevaplar da belli. Sorulan sualler, eğer suallerin karşılığı yazılı savunmada var ise müvekkiliniz pekala onu yazılı savunmamda cevapladım şeklinde belirtebilir. Hiç sorun değil. Avukat Elbacı: Belirtebilir efendim, biliyorum ama müvekkilim de o kadar haklı olarak bu haksızlık bir an önce bertaraf etmek istiyor. Engel olamıyorum o noktada. Mahkeme Başkanı: Hala aması var, hala aması varsa bırakınız. Müvekkil bırakınız o zaman, müvekkiliniz konuşmak istiyorsa konuşsun. Yani kimsenin biz söz hakkını kesmiyoruz efendim. Siz ondan çok konuşuyorsunuz, lütfen. Lütfen kendisi konuşsun, lütfen. Kendisi konuşmak istiyorsa eğer savunmasında. Avukat Elbacı: Ama sayın mahkemenizde de bende yazılı ifadesi var efendim. Peki efendim, o zaman ben size dediğim zaman yazılı ifademde var deyin. Profesör Haberal: Tabii tabii tabii, hay hay. Avukat Helvacı: Peki efendim, peki efendim. Müvekkilim beyanda bulunacak. Profesör Haberal: Efendim, sayın başkan, sesiniz, sesiniz. Mahkeme Başkanı: Mehmet Haberal Bey, savunmanız yazılı efendim, yazılı savunmanız. Yazılı savunmanız elimizde var. Profesör Haberal: Evet. Mahkeme Başkanı: Yazılı savunmanız detaylı bir şekilde suçlandığınız konularla ilgili her şeye cevap vermişsiniz bu yazılı savunmada. Eğer sorulan sualler içerisinde cevapladığınız, tamamını açık bir şekilde cevapladığınız bir soru var ise buna pekala yazılı savunmamda cevapladım, yeniden cevap vermeme gerek yoktur şeklinde de cevap verebilirsiniz. Bu tamamen size ait olan bir şeydir. Anlatabildim mi? Profesör Haberal: Sayın Başkan, bu bana sorulan, bugün sorulan ne var ise bunların hepsinin cevabı o yazılı savunmamda mevcuttur. Bu takdir edersiniz ki bu savunmayla 20 Ocak 2010'da verdim. Dolayısıyla konuşmamın başında da onu belirttim. Dedim ki bu savunmayı burada verdim. Düşünüyorum ki bu savunma elbette ki sizler tarafından değerlendirilmiştir. Bunun için ben özet yaptım ve diğer konularda da hani daha fazla açıcı bilgiler vermeye çalıştım. Ama şunun altını çiziyorum. Bugüne kadar burada kalışımın bir tek sebebi var. Çünkü bütün tahliye taleplerine verilen cevap kuvvetli şüpheli. Ben bu kuvvetli şüphe ne ise burada öğrenmek zorundayım. Onu bilmek zorundayım ki yine arz ettim, Türk milletine bunu anlatmak zorundayım. Bu hesabı vermek zorundayım Sayın Başkan. Onun için bana her türlü şeyi sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Mahkeme Başkanı: Efendim, yine de daha sakin olmanızda fayda var. Sıhhatiniz yönünden, gerçi doktorlar da yanınızda. Mümkünse, mümkünse daha sakin olun lütfen. Yani başka bir komplikasyon yaratmayalım. Yani bir şey yaparken. Anlatabildim mi? Profesör Haberal: Sayın Başkan, teşekkür ediyorum da maalesef ülkemde terör örgütü kurmakla, yönetmekle suçlanan bir Mehmet Haberal var. Siz kusura bakmayın, ya acaba benim yerimde bir başkası olsa ne yapar diye düşünüyorum. Bu benim için bir zuldür Sayın Başkan. Yani ülkemde terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyorum. Kim suçlanıyor? Mehmet Haberal. Ben sadece ülkeme değil, dünya bilim adamlarına hesap vermek zorundayım. Neden 356 gün beni ülkemin yargıçları tutuklu halde tuttular? 10 metrekarelik bir odada 356 gün neden tuttular? Neden beni bir hücreye koydular? Demir kapı, çift kilit, 3-4 metrekare neden ben hücreye girdim? Bunu öğrenmek benim hakkım. Benim milletimin de hakkı. Bana inanan, bana güvenen insanların da hakkıdır Sayın Başkan. Onun için ben rica ediyorum, talep ediyorum. Diyorum ki hangi konuda bende kuvvetli şüphe var ise onu öğrenmek durumundayım. Bugün ne pahasına olursa olsun bir şeyi söylemek istiyorum. Maalesef bunları söylemek istiyorum. Kur'an'da Tevbe suresi var. 51. ayette Allah diyor ki, benim sizin için yazdıklarımla başkası asla size erişemez. Dolayısıyla ha bugün şu olur bu olur. Her şey olabilir. Herkesin bir kaderi vardır. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Savunmanızda 25 Ekim 2003 günü yapılan gösteri yürüyüşünün sorulmasını eleştirdiniz. Anıtkabir'e çelenk konulması ve yasal olarak gösteri yürüyüşü yapılması kuşkusuz ki demokratik bir hakkın kullanımıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Jandarma Genel Komutanlığı Başkanlığı'nda rektörlerin toplanarak darbeye zemin hazırlama gösteri yürüyüşü düzenlenmesi kararı alınarak bu kararın uygulanması sizce demokratik bir hakkın kullanımı mıdır? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Şimdi şunu söyleyeyim. Gerçeği ben bütün bunların cevabını yine söylediğim gibi imzalı savunmamda belirttim ama ben bunu bilmem, kusura bakmayın. Şimdi benim dışımda başka bir yerde yapılmış bir toplantı ne amaçla yapılmıştır zaten ben diyorum ki bu toplantının yapıldığını ben burada öğreniyorum. Savcılıkta öğreniyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki yani böyle bir şeyi tasvip etmem söz konusu olabilir mi? Yani ben 1984 yılında ihtilal yapılmış, ihtilalin yaptığı antidemokratik faaliyetlere karşı çıkmışım, imza koymuşum, ceza almışım. Ama buna karşın geliyor burada böyle bir konu konuşuluyor ve bu yapılıyor. Benim kastettiğim ülkenin geleceğine gölge düşürecek demokratik faaliyetler. Bir kelime anlaşılamadı. Olamaz da. Benim normalde anayasanın 25. ve 26. maddelerinde ne yazıyorsa bir ülkede demokratik ise eğer benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti ise ki şimdi söyleyeceğime hiç kimse alınmasın. Şimdi Türkiye'yi yönetenler televizyonda diyorlar ki Türkiye bir hukuk devletidir. O zaman Mehmet Haberal kendine soruyor diyor ki ha madem öyle ben niye buradayım? Dolayısıyla şimdi ülkenin yararına olacak ne varsa ülkenin insanları bunu kullanmak durumundalar Sayın Savcı. Eğer bunu kullanmazlarsa o zaman biz endişe edelim. Hani diyorum ya konuşan Türkiye konuşacak. Şimdi tabii burada birisi bir şey konuştuğu zaman bunun çok değişik şekilde maalesef tabii bunun da ne kadar günah olduğunu çok iyi bilmek gerekir. Hemen dolaştırılıyor, ters çevriliyor. Dolayısıyla ben o toplantıya katılmadım. Toplantının amacı nedir bunu bilmem. Gelen mesajı YÖK'ten organize edildi bir organizasyon diye kabul ettim. Ona göre iştirak ettim ki tekrar altını çiziyorum. Ülke yararına anayasadan güç alan yapılacak ülke yararına her iş ülkemde mutlaka yapılmalıdır. Kaldı ki o toplantıdan sonra biliyorsunuz yasal bir takım girişimler oldu ve o yasal gelişmeler sonucu da oraya katılanlar beraat ettiler ve dahası o toplantı izin alınarak yapılan bir toplantıdır. Yani hani kapalı kapılar arkasında karar verilip de yapılan bir toplantı değil. Yani normalde izin alınmış yapılmış yasal bir toplantıdır ama bunu birine karıştırmayalım lütfen. Anıtkabir'deki yürüyüş ile işte filan yerde yapılan toplantıda konuşulanlar ve bunlar kesinlikle birbirine karıştırmaması gerekir. Anıtkabir evet her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gidip ziyaret edip ders alması gereken bir yerdir. Çünkü bugünkü varlığımızı Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizin hayatına borçluyuz. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. YÖK size bu toplantıyı ne şekilde duyurdu? Yazılı olarak mı yoksa sözlü olarak mı? Profesör Haberal. Şunu ben şu anda kesin bunun ne şekilde iletildiğini hatırlamıyorum. Ama bize gelen ya bu şu gün toplantı var arkadaşların ilettiği bir durumdur ve bu toplantıya katıldım. Ve söylüyorum yani bu toplantının size göre yasal olmayan hangi tarafı var acaba Sayın Savcı? Yani bu toplantı değil aslında. Anıtkabir'e üniversiteden gelmişler. Diyorlar ki biz Anıtkabir'e gidiyoruz. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacağız. Çelenk konuyor ve dönüyorlar. Ve ben dönüyorum. Ha, onun dışında yasal olmayan bir takım faaliyetler oluyor. Kaldı ki bu yasal olmayan faaliyetlerle ilgili de biraz önce belirttiğim gibi gerekli yargılama işlemleri yapılıyor ve beraat ediyorlar. Acaba bu beraat kararını verenler yanlış mı yaptı? Dolayısıyla yani burada filan yerde konuşulanla lütfen bu toplantıları birbirine karıştırmayalım. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Bu konuda Senato Üniversite Senatosu herhangi bir karar aldı mı? Siz bireysel olarak mı katıldınız? Öğrenciler, öğretim üyeleri hep beraber mi katıldınız? Profesör Haberal. Hayır, üniversite. Hayır efendim, bireysel meselesi değil. Üniversite öğretim üyeleri Anıtkabir'e Atatürk'ün mozolesine beraber çelenk koyacaklar diye mesaj geldi. Başkent Üniversitesi'nin öğretim üyeleri de katıldı ve ben de katıldım. Ama benim katılmam çok kısa olmuştur. Daha sonra da zaten hem Ben, benimle beraber diğer öğretim üyesi arkadaşlarım da bir an önce görevlerinin başına döndüler. Olay budur. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Bu mitingin o dönemdeki hükümetin uygulamalarını protesto etmek, halkı ve dolayısıyla halkın bir parçası olan orduyu hükümete karşı tepki göstermeye çağırmak gibi bir amacı var mıydı, açıklar mısınız? Profesör Haberal. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Savcı? Yani demokratik bir ülkede, yani demokrasi devam ediyor. Üniversiteler sokağa çıkacak, orduyu antidemokratik yola havale edilecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra bu toplantıya böyle bir anlam verilebilir mi? Normal insanlar, öğretim üyeleri kalkmışlar, rektörleriyle beraber Atatürk'ün mozolesine çelenk koymuşlar. Bunu bu şekilde yorumlamak mümkün mü? Eğer biz bu hareketleri bu şekilde yorumlarsak, o zaman hiç kimsenin bir şey yapmaması lazım. O zaman hiç kimsenin anayasal hakkını kullanmaması lazım. Maalesef bugün gördüğüm tablo benim için fevkalade üzücüdür. Adeta bir korku tablosu sanki. Kusura bakmayın, şimdi telefonlar dinleniyor. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin telefonları dinleniyor, yargı kararı olmaksızın. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman oradaki insanlar acaba normal kendi hürriyetleri ellerinde dolaşabilir diyorlar mı? O zaman telefon niye var? O zaman insanlar neden birbiriyle konuşuyorlar? Kusura bakmayın, iki kişi bir araya geliyor. Diyorlar ki, aman ha, telefonları dışarıda bırakın gelin. Burada beraber konuşalım. Böyle olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti bunun için mi kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti'ne bunlar yakışıyor mu yani? Bunlara yani yakışıyor mu bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne? Sayın Savcı, böyle bir şey olabilir mi? Hangi demokratik ülkede acaba bugün insanlar bir araya gelip konuşacakları zaman telefonları kapının arkasında bırakıyorlar? Ondan sonra geliyorlar, tamam konuştuk, aman duymasın filanca. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun adına hür yaşam denilebilir mi acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Ve maalesef bugün ülkemde gördüğüm manzara değişik bir şekilde gidiyor ve Türkiye buna layık değil. Çünkü Atatürk şöyle diyor: bu ülkenin her köşesinde birçok şehidimizin kanı yatıyor. Ben bunları bilmeden şöyle söylüyordum, diyordum ki ülkemin her santimetre karesinde birçok vatandaşımızın hayatı yatıyor. Dolayısıyla bizim birinci görevimiz ülkemize sahip çıkmaktır. Onun için bunlar gerçekten fevkalade üzücüdür ve şunu söyleyeyim, bu konuyu da burada bu şekilde tartışmak gerçekten çok üzücü bir olaydır. Ve üniversiteleri adeta kalkıp şimdi orduyu darbe yapmaya teşvik eder konumuna koymak, bu ülkenin geleceğine korkarım acaba başka şekilde bir darbe mi oluyor yani? Şimdi ben size bir örnek vereyim. Ben Dünya Yanık Derneği Başkanlığı yaptım 2 sene ve 2006-2008 Montreal'de Kanada'da bir kongre düzenledim ve 2010 kongresini İstanbul'a Türkiye'ye aldım. Bu derneğin toplantısının hazırlıkları yapılırken ben maalesef gözaltına alındım. Böyle olunca yönetim kurulu Temmuz ayında toplandı. Madem ki Mehmet Haberal tutuklu, biz bu derneğin toplantısını Türkiye'de yapamayız. Bakın olay nerelere gidiyor. Ben onlara buradan avukatların vasıtasıyla şu mesajı gönderdim: ben sizin ülkenizin işlerine karışıyor muyum? Dolayısıyla siz de benim ülkemin işlerine karışamazsınız. Benim ülkem dünyanın en güvenilir ülkelerinden bir tanesidir. Kongrenin sorumlusu benim, bu kongre burada yapılacaktır. Adeta ultimatom verdim ve sonunda arkadaşlarım Eylül ayında toplandılar ve Mehmet Haberal ne diyorsa biz onu yapacağız. Ve şimdi inşallah eğer ben de buradan hani suçsuz, bunlar suç değildir diye çıkarsam, Haziran ayında o kongreyi İstanbul'da inşallah yaparız. Ha, bu böyleyken başka bir olay daha oldu. Ben Dünya Organ Nakli Derneği'nin yönetim kurulundan Orta Doğu ve Türkiye temsilcisi, aynı zamanda Afrika temsilcisiyim. Bu derneğin 2016 kongresini İstanbul'a almak için müracaat ettim. Ve %100 bu kongreyi İstanbul'a alıyorum, %100. Ben tabii tutuklandım Mayıs ayında, yönetim kurulu toplandı. Ben olmadığım için toplantı ertelendi. Bir daha toplandılar. Yine ben olmadığım için yine ertelendi. Ağustos ayında Paris'te toplantı yapılacak. Ama yönetim kurulu başkanı olan Avusturyalı arkadaşım diyor ki, yönetim kurulu üyelerine, siz bu toplantıya katılmayın. Mehmet Haberal olmadığı için ben bu toplantıyı erteliyorum. 7 ay sayın savcım. Bu toplantı benim için ertelendi ve bana Eylül ayında gönderdiği mailde dedi ki, bu toplantıyı ben uzatabildiğim kadar uzatacağım. Yalnız bir kural var. Bilimsel kongrelerden 6 ay önce mutlaka yerin belirlenmesi lazımdır. Ben de tabii hayal kurdum. Dedim ki, Nasıl olsa ben Eylül'deyim, o zamana kadar işte çıkarım ve bu kongreyi de ülkeme alırım. Ama maalesef Mehmet Haberal hala burada. Dolayısıyla o kongrenin kararı da 6 Şubat'ta verildi ve arkadaşım üzüntüyle "Çok üzüldüm ama başka çarem yoktu. Bunu yapmak durumundaydım," dedi ve o kongre ya Arjantin'de ya Tayland'da yapılacak. Ve o kongreye katılacak insan sayısı da asgari 10 bin kişi, 10 bin bilim adamı. Türkiye'ye gelecekti ama Haberal burada tutuklu olduğu için maalesef bu noktaya geldi. Dolayısıyla bakın, burada kendi için hani bir söz var ya halkımızın arasında, kol kırılır yende kalır, yen içinde kalır. Ama maalesef görüyoruz ki bizim ülkemizde olan olaylar başka yerlere bu şekilde aksediyor. Ve ülkemiz maalesef, üzülerek belirteyim ki, prestijinden herhalde birazcık kaybediyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla benim ve bütün vatandaşlarımızın birinci görevi, her zaman söylediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek ve yüceltmektir. Ve onun içinde yasal ve demokratik hukuksal her türlü haklarımızı kullanmak zorundayız. Aksi halde ülkemizin gelişmesine katkıda sağlayamayız. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Bu gösteri yürüyüşünde bazı kişilerin ordu göreve pankartları açarak orduyu göreve çağırdıkları gerek tutanaklardan, Profesör Haberal, Sayın Savcı, affedersiniz, Sayın Savcı Bey, Savcı Bey, sesinizi biraz acaba yükseltmek mümkün mü? Cumhuriyet Savcısı pek güzel, yükselteyim mi sesimi? Profesör Haberal, ya lütfen biraz yükseltirseniz. Mahkeme Başkanı, Savcı Bey, Savcı Bey, biraz uzaklaşın, uzaklaşın, uzaklaşın mikrofondan, uzaklaşın. Cumhuriyet Savcısı pek güzel, yükseltin diyorlar, bu sefer boğuk geliyor. Şu anda nasıl acaba, alabiliyor musunuz? Duyamıyorum. Şu anda sesimi alabiliyor musunuz? Profesör Haberal, ha güzel, tamam. Cumhuriyet Savcısı pek güzel, siz cevaplarınızı lütfen heyete doğru verirseniz, yani muhatap olarak savcıyı değil de mahkeme heyetini alırsanız daha uygun olur. O açıklamayı yapayım. Profesör Haberal, tamam, affedersiniz, kuralları bilmiyorum, evet. Cumhuriyet Savcısı pek güzel, bu gösteri yürüyüşünde bazı kişilerin ordu göreve pankartları açarak orduyu göreve çağırdıkları gerek tutanaklardan gerekse fotoğraflardan anlaşılıyor. Sizin bunlarla bir ilginiz var mıdır, açıklar mısınız? Profesör Haberal, benim üniversitem, benim bulunduğum üniversitede mi pankart açılmış? Cumhuriyet Savcısı pek güzel, söz konusu mitingde. Avukat Helvacı, ordu göreve pankartı beraat etmişler ya, siz yok muydunuz? Profesör Haberal, hayır hayır, kesinlikle onu söyledim ben zaten, ben onları görmedim bile. Ben onları görmedim ve arkasında sonra ben basından öğrendim öyle bir şey olduğunu. Kaldı ki bunlar bile beraat etmiş kişiler. Tabii ben bunu söylerken ha bu meşrudur, yasaldır anlamında söylemiyorum ama ben kesinlikle görmedim, zaten bilgim de olmadı. Cumhuriyet Savcısı pek güzel, İddianamede ele geçirilen örgüt dokümanlarına dayanılarak Ergenekon terör örgütünün siyaset dünyasına yön verme, siyasi partileri tek merkezden yönlendirme yöntemini benimsediği ve bu yönde faaliyetleri bulunduğu iddia ediliyor. Örgüt yöneticisi olduğunuz iddia edildiğinden siz de bu faaliyetlerin içinde yer almakla itham ediliyorsunuz. Mustafa Sarıgül ile 30.11.2008 günü saat 21.20'de yaptığınız bir telefon görüşmesi var. Bu konuşmayı emniyet ifadenizde Mustafa Sarıgül ile yaptığım normal bir konuşmadır şeklinde cevaplamışsınız. Bu görüşmeyi size okuyorum. Sizin ya o ne kalabalık, muhteşem kalabalık Mustafa ya. Mustafa Sarıgül ve hocam ve hocam, ben yerel seçim gecesine kadar izin verin. Yerel seçim gecesinden sonra burayı, 262 bin seçmenim var. %70 oyla kazanacağım. Ondan sonra hocam Hüsamettin Özkan bakanımı, abimi de alıp sizin yanınıza gelip ondan sonra diyeceğim ki hocam, bakanım, kurban olayım ben. Türkiye'nin belki başbakanı olacağım ama benim başbakanım sizler olacaksınız. Yol haritamı size aktaracağım izin verirseniz. Başka bir şey olacak dediği. Sizin, ha Mustafa şimdi şöyle bak. Çok tebrik ediyorum. Yalnız ben sana daha önce ulaşmaya çalıştım. Şimdi her şey mükemmel. Yalnız senden ricam şu. Ben Hüsamettin Bey'e de konuştum. Şu ana muhalefet partisiyle uğraşma dediğiniz. Mustafa Sarıgül'ün, hocam ben o talimatınızı aldım ve benim konuşma portföyümü tamamen değiştirdim. Ve bir kelime ettim, yani hafif geçtim ve bundan sonra da abiden abi dedi ki bana hocamla konuş dedi ve bundan sonra da mesajınızı aldım hocam, hiç merak etmeyin dediği. Sizin. Sağ ol. Ha yola çünkü bak sen lazımsın kardeşim, anlatabiliyor muyum? Ya ülke önemli, ülkeye sen lazımsın, tamam mı? Gereksiz sıkıntıya girmeyelim dediğiniz. Mustafa Sarıgül'ün. Tamam hocam, ben mesajımı aldım hocam. Yerel seçim gecesine kadar ağzımı bu konuda kapatıyorum hocam dediği. Sizin. Aynen, çünkü bir an önce bugün ülkenin düştüğü bu sıkıntıdan bu ülkeyi kurtarmak hepimizin görevidir, tamam mı? Bak ben cuma günü bir senato toplantısı yaptım. Onu da mutlaka sana ben fakslayayım. Yarın bak oku dediğiniz. Mustafa'nın, hocam çok teşekkür ediyorum, ben mesajınızı aldım, ben sizin kardeşinizim, siz bana her zaman doğrusunu söylersiniz dediği. Sizin, sen televizyonu istediğin şekilde istediğin zaman kullanabilirsin, sağ ol ben bir talimat verdim, ona bilgin olsun dediğiniz. Mustafa'nın, hocam çok teşekkür ediyorum, ben bu hafta arkadaşımızı bir ziyaret edeceğim, onunla da konuşacağım, talimatınızı söyleyeceğim, sayın hocam çok teşekkür ediyorum şeklinde bir görüşmeniz var. Siz buna normal bir görüşme diyorsunuz ama burada normal olmayan bir durum varmış gibi gözüküyor. Oldukça popüler ve iddialı bir siyasetçiye hem de rakibi olan siyasi parti hakkında konuşmamasını söylüyorsunuz. O da kabul ediyor, hem de seçimler öncesi. Bu tavsiyenizi de bir karşılaşma sırasında falan değil, özellikle kendisine ulaşmaya çabalayarak iletiyorsunuz. Bunu söylemenizdeki amacınız nedir, açıklar mısınız? 7. ayrımın sonu. Sayfa 80.